Yeni bir Oto gündemle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere haftanın önüne çıkan otomotiv dünyası haberlerini sevgili Barış Çankı ile aktarmaya, yorumlamaya, değerlendirmeye çalışacağız. Ama hemen yayının başında sizlere şunu hatırlatmak istiyoruz. Her hafta yaptığımız gibi aslında. YouTube algoritmasında öne çıkmak için lütfen eğer bizi daha önceden seyrediyorsanız ve beğeniyorsanız, yorumlarımızı beğendiyseniz veya anlatılan haberleri seviyorsanız lütfen bizlere destek olabilirsiniz, destek olun. Bunun için de yapmanız gereken şeyleri aslında biliyorsunuz ama yine biz hatırlatalım. Kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz veya bu videoya yorum yapabilirsiniz, başka arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz. Dolayısıyla bizleri böyle farklı yöntemlerle desteklememiz mümkün. Ve tabii ki bunları söylerken de şunu söylememek olmaz. Eleştirmek isterseniz ki eleştirilerinizi dinledik. Mesela arka planımızı değiştirdik. Teşekkür ediyoruz bu eleştiri için. Dolayısıyla yapıcı eleştirilerinizi de bekliyoruz. Öldürmedikten sonra, yerin dibine sokmadıktan sonra da her türlü eleştiri de açığız bu arada. Hepsi için teşekkür ediyoruz ve hemen sevgili Barış Çankı'ya dönüyorum. Evet Barış'ım. Nasıl gündem dolu, fazla da böyle bekletmeden konuşmak evet. istiyorum ama. Yani sen de aslında lansmandan lansmana koşturduğun bir döneme geldik. Seni de yakalamak bu anlamda önemli bizim için. Nasıl keyifli zaman geçiyor mu? Yani yeni araçlar böyle heyecan veriyor mu sana?
Evet, yeni araçlar zaten çoğu heyecan verici ama Türkiye pazarı üzerinde konuşursak fiyatlar çok heyecan verici değil. Onu her zaman konuşuyoruz zaten. Yine aslında bu hafta Türkiye'ye gelen yeni modeller var. Önümüzdeki ay gelecek olan, şimdiden fiyatı belli olan bazı araçlar var. Onları konuşacağız. Yine bugün itibariyle ki bu videoyu 27 Eylül tarihinde çekiyoruz. Hemen böyle not alalım. Bravo. 27 Eylül'den bugünden itibaren ikinci el araç satışında geçerli olan güvenli ödeme sistemi var. Onun böyle biraz detaylarına gireceğiz. Gibi böyle güzel hem yerli hem yurt dışından yabancı. Güzel haberlerimiz var.
Nasıldı, yerli yabancı bir şey var değil mi?
Evet.
Ya ne kadar kötü aslında, düşünmeniz. Yerli ya. Diyorsun aşağıya gösteriyorsun. Evet. Hani şey dandik falan diye değil mi? Şimdi... Alt metinde mi acaba?
Buradan, neyse. Buradan abi.
Buradan. Güzel, tamam, teşekkür ederim. Böylece hem yerliyi kurtardın hem beni de gömmekten kurtarmış oldun. Teşekkür ediyorum. Peki, hemen ilk haberimize geçiyoruz. İlk haberimiz, burada geçtiğimiz hafta gelen eleştirilerden bir tanesi. Son haberini için kapağı koydunuz ama lütfen şunu hatırlatmış olalım. Programda da sen de söyledin ama ben de yine burada da hatırlatmış olmak istiyorum. Biz zaten hem YouTube'da hem Donover'deki sayfamızda haberlerle ilgili saniyeleri, dakikaları yazıyoruz. Dolayısıyla bir daha... Hangi habere ilginiz varsa bize bir daha böyle bütün programı dinlemenize, yani seyredin tabii çok seviniz ama yani izlemenize gerek yok. Hangi haber ilginizi çekiyorsa YouTube'daysanız tık diye tıklıyorsunuz zaten, o kısma gidiyorsunuz yani çok basit bir şekilde. Donover'de evet. de saniyeler yazıyor, hani böyle biraz uğraştıktan sonra bulmanızı gayet mümkün. O yüzden hiç bizi bu konuda lütfen eleştirmeyin. Yani sadece siz de biraz daha bakarsanız bunlar görünecektir diyorum ve hemen sevgili Elon Musk'ın gündemine giren Ramazan Kadirov'un Tesla'sını görüyoruz. Tesla truck'ını görüyoruz.
Evet.
Yani hakikaten bu nedir, bu nedir arkadaş?
Çok çok ilginç bir haber değil mi ya? Böyle hani
bomba gerçekten ya.
Cybertruck'ın böyle bir hale getirilmesi ilginç bir yandan. Uzaktan kapatılması ayrı bir ilginç. Hani nereden tutsam böyle gerçekten çok ilginçliklerle Bravo. Dolu bir haber.
Çok doğru söyledim bence. Son derece yerinde bir tespit bence bu. Ne oldu da şimdi biz bunu konuştuk? Yine aslında konuşuldu, biliniyor ama yine lütfen bir konuşalım çünkü bence konuşulacak çok detay var bu konuda. Ama sen ne diyorsun? Bir hem onu öğrenelim, sonrasında da bakalım neler var neler yok.
Şimdi şöyle, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov Elon Musk'ın kendisine bir Tesla Cybertruck hediye ettiğini iddia etmiş ve bunu hani böyle hep konuşuruz ya işte Orta Doğu'da genelde Toyota'nın şeyleri, kamyonetleri, pick-up modelleri evet. hemen arkasına makineliği koy. Şöyle hep böyle esprisi yapılır.
Durdurulamaz. Evet,
evet
doğru.
Hep böyle esprisi yapılır. Bu sefer Toyota'nın bir modeli değil de Tesla'nın Cybertruck modeli aslında buna zemin hazırlamış diyelim. Şöyle kendisine hediye edildiğini iddia ettiği aracın arkasına makineli tüfek yerleştirmiş ve böyle işte fotoğraflarını çekmiş. Sosyal medyaya yansımış bu durum. Ondan sonra gelen tepkiler işte yorumlar, şunlar bunlar viral olmasından sonra da Elon Musk ona hediye edilen veya işte onun sahip olduğu Cybertruck'ı uzaktan etkisiz hale getirmiş, kapatmış. Kadirov da Elon Musk'ın bu hareketine içerlemiş diyelim. İçerledikten sonra böyle bir neden böyle bir hareket yaptın tarzında sitem etmiş. Çok yani dediğim gibi nereden tutarsan tut ilginç bir haber ama... Şu gerçeği de önümüze çıkarıyor. Hani biraz da bundan konuşmak istedim. Hep böyle otomobillerde, araçlarda, yeni nesil araçlarda hep yazılım konuşuyoruz ya. Yazılım zaten olmak zorunda. Multimedya sisteminden tutun da işte yarı otonom sürüş sistemleri, otonom sürüş sistemleri, artık yani adaptif hız sabitleyici, gelişmiş fren destek sistemleri gibi birçok hani bugün birçok araçta olması gereken sistemler, bunlar hep yazılımlarla, sensörlerle çalışıyor. Ama işte şu gerçek de var, hep merak edilir ya, ya ilerleyen süreçte bir savaş durumunda biz bu araçları belki de uzaktan kapatılması durumunda kullanılamaz hale getirilebilir mi? Biz bu araçları kullanamaz mıyız şeklinde hep merak edilen konu vardı. Aslında bu Cybertruck'ın durumu da bir nevi buna cevap mı oldu sence? Hani ben sana burada sormuş evet. olayım.
Çok güzel bence, dediğin çok doğru. Aslında zaten mesela tabii bu ikili arasında diyelim, öyle olsun yani, Kadirov'un dediği gibi olsun ki yani çok tartışmalı bir isim zaten Ramazan Kadirov. Hani problematik bir isim desek yeridir. Hani bir ülke başkanından ziyade böyle sanki hani hoş Zelenski de bir dönem şeydi yani, işte komedyen adam şimdi başkan oldu diyorsun falan, böyle enteresan bir dünyada yaşıyoruz. Bu da sanki hani bu işten sonra komedyen olacakmış gibi görünüyor yani. Bu Ramazan Kadirov'un da durumu böyle. O yüzden hani gerçekten işte Elon Musk mı hediye etmiştir, öyle midir değil midir, yani olabilir mi bilmiyorum. Yani hepsini kenara koyalım. Araç tabii böyle işte bu hale getirmişsin. Tesla Truck'ı, yani şey Cybertruck'ı diyelim ki Elon Musk yaptı diyelim. İşte eskiden konuşulan böyle şehir efsaneleri var işte. Ferrari arabayı herkese satmıyor falan. İşte Alman için şunun şunun olması lazım. İşte birisi Almanya'da almış da tüp taktırmış. Hemen Ferrari gitmiş onu almış kendisinden, satın almış falan. O bu işkenceyi sonlandırmış. Yani zaman zaman böyle işte bir arabaların markalarının algısına ters düşebilecek konularda, mesela işte Audi'ler içinde Kurtlar Vadisi'nde kullanılmasını istemiyorlar diye bir konu vardı. İşte Audi'ler için ok çıkmıştı falan. Böyle geriye doğru gitsen Türkiye'deki yaralardan bir tanesi de Toros'lar meselesi. Arabayla ilgili algı meselesi önemli. O yüzden şimdi eğer Tesla Cybertruck'ı böyle gösterirsen sürekli, Kadirov da bunun reklamını iyi yapar. Arkasına böyle Toyota Hilux'un yerine gerilla arabası tarzında işte, yani o dediğin gibi Afrika'da şurada burada falan Orta Doğu'daki kullanım amacını kenara koyalım. Eğer bu işte Amerika'da bir garip ülke zaten biliyorsun. Yani bunu bu silahla bu kadar göstersen manyağın biri çıkar orada. Zaten böyle dolaşır yani, takar dolaşır. Hatta yani bir süre sonra okullara Cybertruck'la daldı diye böyle haberlerde görürüz. Çünkü deli çok yani. Silah da serbest olunca böyle maalesef gerçekten çok ilginç bir hale geliyor. Şimdi o öyle bilinmek istemeyebilir ama tabii Elon Musk'ın diyelim öyle değil, verdi hediye etti. Ulan sen misin benim arabamı böyle kullanan, kapatıyorum lan senin arabanı dedi, kapattı diyelim. Hadi diyelim oldu yani. Bir de hediye ettiyse kapatırdı adam yani. Hani benim Cybertruck'ımı kapattın falan deme şansın da kalmaz. Ama diğer türlü bakarsak olaya, senin söylediğin gibi. Yani birisi benim arabamı, ben satın almışım arabayı. Uzaktan adam diyecek ki işte ters düşeceğiz mesela. Hatta Volkswagen'in Türkiye'ye gelmeme sebebi neydi? Siyasi sebeplerle gelmedi. Yani işte dedi ki diyelim sen birisine destek veriyorsun. Veya şimdi olduğu gibi düşünelim. İsrail-Gazze olaylarında, İsrail'i değil de Gazze ile ilgili konuşuyorsan, belki de diyebilir ki kardeşim kusura bak ben seni desteklemek istemiyorum diyebilir. Ve biraz daha işler ilerlediğinde tamam kardeşim kapat ya bunların arabasını diyebilir bu adam. Yani bu bunun elinde. İsrail'e yakındır bir şeydir. Yani illa sadece İsrail tabanlı düşünmek istemiyorum burada. Ama hani İsrail artık bu işin bir nevi sağ olsun liderliğini ele almış gibi göründüğü için. Sağ olsun da demeyeyim hatta. Neden? Çünkü işte Lübnan'da yaptıklarını görüyoruz.
Uzaktan evet, bu iş aslında Lübnan olayından böyle eş zamanlı olarak gerçekleşmesi de aslında bir nevi soru işaretleri yarattı. Yani orada gördük neleri manipüle edebildiklerini, neleri yapabildiklerini gördük. Yani burada otomobil tarafında da özellikle elektrikli otomobillerde bu yeni yeni gelişen işte kablosuz güncelleme, biliyorsun artık otomobiller böyle kablosuz güncellemeler alıyor. Araç zaten internete bağlı oluyor ve herhangi bir yazılım desteği sonradan sağlayabiliyorsun ki Tesla'da da yanılmıyorsam hani birçok firma bunu yapabiliyor elektrikli otomobillerde. Tesla'da da vardı. Atıyorum senin araban işte 100 kW güç üretiyor maksimum. Tesla sana diyor ki bana şu kadar ekstra ücret ver, senin arabanın maksimum gücünü 125 kW'a çıkarayım. Şimdi bu adam bunu bir kablosuz güncellemeyle senin aracı internete bağlıyken yapabiliyorsa senin motorunun gücünü sıfıra da çekebilir. Böylece senin araban kullanılamaz hale gelir.
Bu kadar. Apple'larda kill switch denen bir özellik vardı. Belki 10 yıl önce miydi bilmiyorum. Yani çok eski bir zamanda diyelim yani. Yani iPhone 4'te mi 5'te mi bilmiyorum. Ne zaman konuştuğumuzu hatırlamaya çalışıyorum. Çok uzun zaman oldu. Bir kill switch diye bir haber çıkmıştı. Bir uygulama. şeyde problem yaratıyor. App Store'dan kaldırıyorlar. Ama onun dışında telefonlardaki uygulamayı da uzaktan öldürebiliyordu. Yani bu, baktın ki senin bir uygulaman var, işte belki de senin için hayati bir uygulama. E-Devlet uygulaması olsun mesela. Bunu sadece Apple için söylemiyorum. Google da çok rahatlıkla bunu yapabileceği için söylüyorum. Bakmışsın gitmiş. Neden? Ters düşmüşsün adamlarla. Bir gün öyle bir gün gelmiş ki bir şey olmuş. Demiş ki ya, demiş, Türkiye'deki E-Devlet'le ilgili uygulamaları kaldır. Yani uğraşsınlar ya da ne bileyim, hani başka bir şey yap işte. Bir şeye iletişimi kapattırmaz tabii. Çünkü sonuçta tekrar iletişime geçip onu kontrol edebilmesi lazım ama sonuçta bunların arka kapıları tüm cihazlar için bir yerlerden geçiyor. Bunu Apple yapmasa, Google yapmasa bile NSA'ydı, şuydu, buydu, zaten o araya girmek için gerekli bütün, işte Pegasus'u biliyoruz zaten kullandıkları. Yine İsrail yazılımı bu arada Pegasus. Yani bir telefondaki bütün bilgileri alabilen neredeyse, yani yaptığın ettiğin her şeyi söyleyebilen acayip bir uygulama. Yani ona dair güncellemeler yayınlanıyor ama sen bunu buradan yaparken o da arka taraftan NSA ile belki veya başka bir istihbarat örgütü bunu yapıyor. Dediğin gibi araçlar da, otomobiller de ne kadar internete bağımlı hale gelirse veya işte güncelleme, evet ya, bu aslında çok enteresan bir denge. Yani bir taraftan hayatı çok kolaylaştıran işte over the air ile güncelleme alıyorsun, diyorsun ki aa şahane abim, servise bile gitmedim.
Tabii mükemmel, ne güzel, servise gitmeden geldim. Sorunlarını hallediyorsun.
Hallettim, bu şimdi dünyanın güzel tarafı, bir de işin kötü tarafı. O yüzden bunları nasıl olacak da tam güvenliğini sağlayabileceğiz? Bu bence tabii bitmeyecek bir hikaye. Yani çünkü kolay kolay halledebileceğin, evet bugünden yarına olsun diyebileceğin bir mesele değil. Belki hani bugün yapmaya başlasak zannediyorum 10 yıl içerisinde, 10 yıl bile belki yetmez ki tüm cihazlarımız işte internete şöyle bağlansın, böyle bağlansın falan filan. Mesela bu Lübnan meselesinde şöyle denmişti. Neden Hizbullah işte etkilendi de Filistin'deki Hamas etkilenmedi diye. Hamas'ın meğersem kendi sistemleri varmış zaten. Onları kullanıyor. Çok da iyi bir telekomünikasyon sistemi varmış. O yüzden oraya bulaşamıyormuş mesela. Kendi sistemini yapmış. O da sırf yani birisi gelip de bulaşmasın diye. Dolayısıyla böyle bizim de nasıl olur bilmiyorum ya. Ben hani söylerken bile düşünürken bile zorlanıyorum yani. Kendi milli işlerini yapacaksın falan. Hiç kolay değil. Yani yapıyorum dediğin zaman bile yani içerideki başka birisinin tuzağına mı düşüyorsun onu da bilmiyorsun çünkü. Yani Türkiye'nin geçmişine, yakın geçmişine baktığımızda da görürüz. Yani deriz ki evet ya, Türkiye yaptı. Bir bakmışsın adam zaten Amerika ile çalışıyor. Yani Allah Allah ya, sonra da çıkıyor birileri diyor ki ya, diyor işte bizi kandırmışlar diyor. Bitti. Yani ne oldu? Bütün o kozmik odaya, işte hani şimdi bambaşka yerle kozmik odayı açtık, verdik. Bitti gitti yani. Hani işte bizim olacak. Olmuş bizim yani. Şimdi o yüzden bilmiyorum da hani hangisi doğru tahmin edemiyorum ama yarın bir gün gerçekten bu ister otomobil olsun ister başka bir şey olsun elimizde böyle patlayabilir belli ki. Ramazan Kadirov'un kendi eğlencelik ama bizimkisi pek eğlenceli olmayabilir olduğunda.
Evet, bu şimdi iyisi kötüsü tartışılır ama önümüzde böyle bir örnek olmuş. Tam da bu Lübnan olayıyla paralel olarak, o yüzden hani böyle de soru işaretleri varken otomotiv dünyasında gerçekten konuşulacak bir örnek oldu açıkçası bence. Çünkü dediğin doğru, hani yarın öbür gün herhangi bir sıkıntılı durumda, anlaşmazlık durumunda veya savaş durumunda bu araçlar kapatılabilir mi? Bu da aslında bize şeye getiriyor. Yani senin kritik konularda, tamam otomotiv sektörü hadi bir yana ama böyle askeri teknolojilerde senin kendi yerli ve milli teknolojilerine sahip olman gerektiğini, bunların ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde önümüze koyan örnekler aslında bunlar.
Kesinlikle. %100 katılıyorum. Çok doğru. Umarım hani bir şeyler görürüz, duyarız ama çok zor da görünüyor. İşte TOG belki de bu yüzden önemli. Yani hani geri gelecek. Belki diyeceğiz ki ya gerçekten bir tek TOG'lar hala çalışıyor. Atıyorum yani şu an illa hani TOG'u övmek için bunu çıkardı. Öyle bir şey demiyorum. Yani bunu adam Türkiye'deki sunucu üzerinden burası için yapıyorsa deriz ki belki de ya tamam zaten kapatırsa Gemlik'ten kapatacak. Ama işte dediğim gibi yani onu da belki bilemezsin. Dersin ki orada da başka birisi. Yani kendi iyiliği için çalışan, kendine menfaatler için çalışan birisi onu değiştirebilir mi? Değiştirebilir ama diğerleri senin menfaatini değil. Yani ülke olarak bakar eder ya, kapat abi bunların arabalarını falan der. Ne zaman sen bizle barışırsan işte bizi, yani Trump'ın açıklamasına onların ekonomisini mahvedeceğim dedi adam, mahvetti. Yani hoş, bizim de ekonomi ona çok uygundu yani, hani böyle mahvetmeye çok hani kırılgan bir yapıdaymış demek ki. Oradan bir söyledi. Rahip Brunson'ı teslim edene kadar canımızı okumuştu. Hani
evet.
Şey oydu yani. Hani Adam der ki ya kapat abi der. Trump gibi manyak geldikten sonra hani öyle bakarsa. Yani der ki ya kapat arabası. Yani Elon'cum bu Tesla'ları gönderdin Türkiye'ye. Kapat abi Türkiye'dekiler gitmesin der mi der yani. Bu adama belli olmaz. Daha başkan olmadan İran'a şimdi yani saldırıyor. Evet. Beni diyor vurduran İran'mış diyor mesela. Bu adam yarın bir gün der ki ya ne, biz hep bulaştı. Daha tamam bütün kapatın ne kadar şey varsa. Gitmesin der yani bu adam.
Bunu seninle sabah konuşmuştuk. Bunun hani tek yolu senin aracının internete bağlı olmaması. Ama işte onu da nereden bileceksin? Adam hani bunu kesecek mi, kesmeyecek mi, ne yapacak?
Arka nasıl bilebilirsin? Yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Hani keserse de ben bir süre sonra böyle yani tabii olmaz da. Ya bir de o kötü dönemi bilemezsin. Yani ne zaman bunu yapacağını da bilemezsin. Dedi ki mesela yapmıyor. Bakıyorsun kimsenin aklına gelmez çünkü normalde. Ama geçti olaylar oldu. İşte 15 gün geçti. Çat dedi bir baktın kapanmış her şey. Ne oldu şimdi? Ya şimdi de böyle. O zaman onu da geri de yeri de alamazsın zaten.
Evet.
Biraz yani dertli hani dünya hani hepimiz biliyoruz artık da pek hoş bir yere gitmediğini zaten biliyoruz ama bakalım bundan sonrasında neler çıkacak, neler göreceğiz hep beraber zannediyorum. Şahit olacağız ama pek de güzel şeylere şahit olmayacağız gibi görünüyor bunlara bakılırsa.
Bakalım zaman önümüzde her şeyin böyle artısı eksisi olduğu gibi tabii ki gelişen teknolojinin de artıları eksileri var. Özellikle bu işte verilerin saklanması, bu yani her şey bu otomotiv özelinde konuşacak olursak tamam çok güzel konfor odaklı, güvenlik odaklı özellikler var. İşte sürücü takip sistemi, sürücüyü sürekli yorgun mu değil mi takip ediyor. Sesli asistanlarımız var ne güzel böyle bir söylüyorsun hiçbir şeye basmadan klimayı kontrol ediyor veya işte şunu yap bunu yap diyorsun. Veya internetten bir şey arıyorsun. Ya bunlar aslında hep bir veri ve gidip bir yerlere kaydoluyorlar. Ondan sonra işte ki otomotiv dünyasında da gördük yani haberleri çıktı. Birçok köklü otomotiv üreticisi bu verileri daha sonrasında işte satıyor. Ya ücret karşılığı ya da başka bir şekilde satıp kullanıyor bu verileri. Bunu da zaten yabancı kaynaklarda okuduk ettik. Dediğim gibi hani teknolojilerin artısı eksisi bunlar. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanacak bunu da göreceğiz.
Dediğine son bir ekleme yapayım. Mesela dediğin gibi işte yani burada Türkiye'de ve dünyada navigasyonu takip ederek kaza yapan insanlar var. Ya işte buradan gidiyorum şu an adam gidiyor atıyorum bir yerden aşağı düşüyor mesela. Yani diye evet. Abartı bir şey söylüyorum. Ama hani navigasyonu bile adam çevirse yani şu an dışarıda hani bununla yaşayan tonla insan var. Dese ki ya tamam ben bunu hacklese birisi yani İstanbul'u mesela trafik kaosuna sokmak istiyorum bir gün dese. Zaten hani bunları bir şekilde bozmayı başarsa çünkü Allah'tan bir tane kullanmıyoruz. İyi ki mesela biri Yandex, biri Google gibi yani hani biri yapmasa biri hani derken kurtarabilir. O yüzden ya alternatiflere ihtiyacımız var aynı anda ya da işte bu seçenekleri çözmeye ihtiyacımız var gibi görünüyor. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok güzeldi gerçekten. İyi söyledin. İyi bir konudan enteresan bir noktaya geldi. İyi bir zamanlama manidar konusundan bir yere gelmiş olduk. Evet, ekranda gördüğümüz araç efendim. Benim evet. Gençliğimin sevilen araçlarından bir tanesinin nesi?
%100 elektrikli olarak yeniden hayata döndürülmüş hali diyelim. İkonik T1 minibüsünün. Böylece de komplo teorilerinden günümüze dönmüş olalım. Böyle evet, sıyrılalım. Yani. Bir kendimize gelelim. Yakında Türkiye'de satışa sunulacak. Önümüzdeki aydan, Ekim ayından itibaren. Yani Volkswagen de aslında Türkiye pazarına elektriklerini getirmek için ilginç bir model seçti biliyorsun. ID3 vardı, işte ID4 SUV modeli vardı. Onlar merakla bekleniyordu özellikle Türkiye pazarına gelsin. Hani çünkü biliyorsun hem SUV popüler bir segment hem de %100 elektrikli araçlar Türkiye'de de böyle kullanımı artmaya devam ediyor. Ayrı bir ÖTV vergilendirme sistemi var ama Volkswagen ya da işte bizdeki distribütörü diyelim doğrudan bu aracı onları es geçerek bu aracı getirmeye başlayacaklar artık Türkiye pazarına. 4 farklı versiyonu olacak. Bunlardan bir tanesi şu an fotoğrafını gördüğümüz, resmini gördüğümüz kargo versiyonu. Bildiğimiz aslında bir ticari araç olarak kullanılmak üzere bir panel van. En ucuz versiyonu da bu. 1.950.000 TL'lik bir fiyatı var. Onun dışında Pro modeli gelecek ikinci versiyon olarak. Pro modeli de 3.600.000 TL'lik bir fiyatı var. Pro modeli aslında bildiğimiz camlı van olarak nitelendirdiğimiz işte arka taraflarda koltukların bulunduğu yolcu taşıma için kullanılacak bir elektrikli minibüs diyebiliriz. Pure versiyon ve GTX versiyonları da var. Ama bunlar Aralık 2024 veya Ocak 2025 yani böyle bir zaman aralığı verilmiş. O tarihlerde Türkiye pazarına getirilmesi planlanıyor. Şu an için Pro versiyonu yani işte bu yolcu taşımak için veya kişisel hususi kullanım için kullanılabilecek araç %60'lık ÖTV dilimine giriyor. Zaten 3 milyon 600 bin TL'lik fiyatından da bunu anlayabiliyoruz. Ama evet, bir sonraki versiyon, Pure versiyon, daha düşük motor gücü, yani daha mütevazı özellikler sunduğu için %10 ÖTV dilimine girebilir. Yani %10 veya %40 da gelebilir burada. Hemen şöyle tabii ki fiyattan sonra teknik detaylarına bir giriş yapalım. Kargo versiyonu şöyle baktığımız zaman 210 kW yani 286 beygir maksimum güç ve 560 Nm tork üreten bir güç aktarma sistemine sahip. 79 kWh'lik net kapasiteye sahip bir bataryamız var burada. Büyük ihtimalle tam detayını göremedim ama nikel manganez kobalt kimyasına sahip batarya olduğunu düşünüyorum ben bunun. Özellikle bu tarz büyük araçlarda ve yüksek menzile sahip araçlarda biliyorsun nikel manganez kobalt kullanılıyor. Çünkü lityum demir fosfat görece biraz daha enerji yoğunluğu düşük olduğu için bu tarz büyük araçlarda çok performans gösteremiyor. 79 kWh net kapasite bize kargo versiyonunda WLTP'ye göre 457 km'ye kadar menzil sunuyor. 457 km de aslında bir minibüs için en azından çok da düşük bir değer değil. Yani bir otomobilde olsaydı bu batarya belki 500-600 km'ye kadar bir menzil sunardı ama hani bu araçta da bu şekilde. Sıfır yüz hızlanmasını 10.2 saniyede tamamlıyor ve enerji tüketimi de 19,2 kWh olarak açıklanmış bu modelin 100 km'de. Tabii ki AC-DC şarj değerleri var. 11 kW'lık AC yani yavaş şarj diyebileceğimiz 185 kW'da DC hızlı şarj desteği söz konusu bu tarafta. ID Pro modeli de aslında iki farklı şasi uzunluğu var. Bir tanesi standart, bir tanesi uzun şasi. Türkiye'ye ilk etapta gelecek olan yani büyük ihtimalle standart şasili versiyon olacak. Evet. Teknik detayları aslında kargo ile aynı. Yine aynı motor seçeneği, yine aynı güç aktarma sistemi kullanılıyor ama 0-100 hızlanması 7.6 saniyeye kadar düşüyor. 100 kilometrede 19 kWh'lik bir enerji tüketim var. WLTP menzilde 460 kilometre olarak açıklanmış şu durumda. Uzun şasili versiyon daha farklı. Onda 86 kWh'lik bir biraz daha büyük bir batarya kullanılıyor. Hızlı şarj desteği 200 kW'a kadar çıkıyor. Bu sayede bize sunduğu WLTP menzili 485 km. Aslında 485 km yani şu an için ID Buzz'ın en yüksek menzili diyebiliriz. Daha sonra işte Türkiye'ye getirilmesi planlanan Pure versiyonu ise bize böyle bir görece daha uygun fiyatlı olacak bir model. Çünkü 125 kW'lık bir elektrik motoru var. 310 Nm tork üretiyor. 135 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği var. Tabii ki bataryası küçük. 59 kWh'lik bir batarya var ve böyle bir elektrikli minibüs diyebileceğimiz bir araç için hani oldukça küçük bir batarya olduğunu söylemek mümkün. O yüzden WLTP menzili de 331 kilometreye kadar düşüyor resmi verilere. Yani WLTP menzili 331 kilometre ise bunu işte uzun yolda 250-300 kilometre arasındaki gibi değerlendirebiliriz. Çünkü gerçek koşullarda görece düşük bir batarya olduğunu söylemek mümkün. Fiyatları bu şekilde, tasarımı çok güzel, ikonik bir modelden esinleniyor zaten. Biraz hippie tarzı, hani Volkswagen'in de altını çizdiği gibi hippie tarzı bir geçmişi var. Bunu elektrikli araç pazarına ne kadar yansıtabilecek, özellikle Türkiye pazarında hani ne kadar tercih edilebilecek, bunu net bir şekilde göreceğiz. Güzel donanımları var, donanım seviyesine göre head-up display, 3 kademeli koltuk ısıtma özelliği, bolca depolama alanı, 5.3 inç dijital gösterge. Volkswagen'in elektrikli otomobilleri biliyorsun dijital gösterge ekranı çok küçük oluyor. Bunda da aynı şekilde aynı tasarım dili devam ediyor. 12.9 inçlik multimedya ekranı var. 12 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi. Aslında bu tarz opsiyonlar ve standart özelliklerle beraber geliyor. Çok güzel bir tasarımı var. Bence çok, yani al bunu işte kamp yapmaya, işte o hafta sonu bir doğa kaçamağı. Tam bunun için biçilmiş kaftan. Menzili de yeterli çünkü 485 kilometrelik bir menzili var. Yani bir kaçamak için zaten nereye gideceksin? 10 tane şehir değiştirecek halin yok.
Yani evet.
Bunun için biçilmiş kaftan bir araç. Bakalım hani gelsin Ekim ayında Türkiye'de nasıl bir başarı elde edecek göreceğiz.
Ben hemen şöyle bu kadar bahsetmişken orijinalini de bir göstermek istiyorum.
Evet.
Efsane
bir orijinali araç. Gibi olamıyor tabii ya. Böyle evet. Çok tatlı bir araç yani bu.
Gerçekten yani ben kullandım da bu arada. İçindeki bazı detaylar çok benziyor hakikaten. Ben kullanmıştım T1'i. Uzun süre değil ama bir arkadaşım satıyordu. Galerici arkadaşım satıyordu. Orada kullanmıştım. Bu tabii birkaç versiyonu var. Bu mesela ilk versiyonu bildiğim kadarıyla. Çünkü öndeki iki cam ayrık. Şu kısım ayrı mesela burada. İki parça olarak yapılıyor. Normalde benim kullandığım mesela birleşikti. Bilmiyorum tabii hani ne gibi fark vardı. Ama şu üst taraftaki detaylar hani öyle bakarsan, o zamanlar için bakarsan hakikaten çok güzel düşünülmüş. Bence hala çok güzel bir araç. Hani hiç değiştirmese olmaz tabii yani. Hani aynısını bir daha elektrikliye çevirdi ama bildiğim kadarıyla çeşitli YouTube kanallarında işte farklı ülkelerde bunu elektrikliye çevirdikleri de var. Yani özellikle bunu elektrikliye çevirenler var ama tabii ki fabrika çıkışı değil, haliyle eski konulardan bahsediyoruz ama hani bunu da göstermeden geçmek istemedim. Bunun kadar güzel olmuş mu tartışılır ama bence yeni bazda ID bazda güzel olmuş. Yani en azından yerine koydukları araç, tekrar görelim. Kargoya hatta bir gidelim, kargoyu gösterelim. Sanki o fotoğraf biraz daha böyle göster. Mesela şu açıdan şeyi anlıyorsunuz bu arada. Eski araca benzettikleri şu ortadaki şey de çıkıp değiştirebiliyor. Yani bunu buradan alabiliyorsun falan. Bakayım gösterecek mi? Şu buradan çıkıyor demiştim. Oldukça ferah görünüyor içi zaten. Evet, gördük mü çıkartılabiliyor.
Evet.
Eskiden tabii bu tek bir koltuk vardı. Hep söylüyorum ya. Burada 3 kişi oturuyordun. Onu da bekliyoruz diye tekrar bir söylemiş olalım. Şu fotoğrafta.
Sen o 3. koltuğa takıksın.
3. koltuk. O koltuk gelecek.
O koltuk olmalı.
Hemen... Peki hemen bir sonraki habere geçiyoruz. Lansmanına gittiğin Renault Rafale. Daha önce anlattığımız bir işte savaş uçağından adını alan Fransız efsanesi anladığımız kadarıyla. İngilizlerde miydi? Amerikalılarda mı? Spitfire vardı mesela. Bunlar demek ki onlarda da Rafale var anladığım kadarıyla. Nasıldı? Yani, evet. Sen lansmana gittin. Ne düşünüyorsun?
Güzel bir otomobil. Zaten ön inceleme videosu gelecek bizim Donanım Haber kanalına da. Öncesinde yine böyle bir kısaca bahsetmiş olmak istedim en azından araçla ilgili merak edenler için. Dediğin gibi ismini bir uçaktan alıyor. 1933 yılında yanılmıyorsam Renault bir Fransız uçak üreticisini satın alıyor. Ve 1934 yılından itibaren onun ürettiği uçakları böyle rüzgarla ilişkili isimler vermeye başlıyor. İşte kimisine Typhoon ismini veriyor. Bir tanesine bu otomobile de adını veren Rafale adını veriyor. Ki Rafale zaten hafif esen rüzgar anlamına geliyormuş. Fransızca'da böyle bir anlamı var. Evet, adını 1934 yılındaki bir yarış uçağından alıyor aslında. Lansmanda böyle güzel de hem uçakla hem araçlarla böyle güzel bir gösteri hazırlamıştı. Evet, Renault Türkiye Mayıs ekibi. Gerçekten güzel bir lansman gerçekleşti. Otomobile dönecek olursak zaten tasarım olarak çok şık görünen bir araç olduğunu söylemek lazım. Biliyorsun Peugeot tarafından Renault'a transfer olan Gilles Vidal, Fransız tasarımcı ki hani tasarım dünyasında ismi bayağı bilinir. Onun üzerinde çalıştığı, baştan sona üzerinde çalıştığı ilk Renault modeli olduğu söylendi. Zaten hani ben ilk Rafale tanıtıldığında seninle konuşmuştuk bunu hatırlıyorsan. Evet. Ve ön bölümünün Peugeot modellerine ne kadar benzediğini, ne kadar anımsattığını söylemiştim. Zaten buradan Vidal'in hani eski adresinden, eski bulunduğu yerden ne kadar esinlendiğini de görmüş oluyoruz böylece. Çünkü bayağı hani o farların tasarımı, ön panjur tasarımı falan bayağı böyle Peugeot modellerini anımsatan detaylar.
Yani dediğim gibi şey var, o bahsettiğin yırtıcılık gelmiş buraya. Yani evet. Onun havasını taşıyor. Mesela bakınca Peugeot'a benziyor değil de o Peugeot'daki yırtıcılık veya evet. Yani onu hemen hissedebiliyorsun dediğin gibi.
Güzel bir otomobil. D segment bir otomobil bu arada. Hani fotoğraflarda çok belli olmayabilir ama bayağı büyük bir araç. Tabii hani bu heybetini biraz arka tarafta kaybediyor. Neden? Coupe SUV stili bir çatı hattına sahip. Arka tarafı bayağı eğimli. Ama hani bu eğim iç mekanda arka yolculara en azından çok fazla yansımıyor. Ben 1.80 boyundayım. Arka tarafa oturduğumda hiç böyle dar bir şekilde ne boy bacak mesafesi ne de baş mesafesi tarafında herhangi bir sıkıntı hissetmedim. Bunun en büyük etkilerinden bir tanesi de aslında cam tavanda perde kullanılmaması. Solar Bay adı verilen bir teknoloji var araçta. Tek tuşla burayı cam tavanı opak veya şeffaf hale getirebiliyorsun. 4 farklı kademesi var. İster sadece ön tarafı yapabiliyorsun, ister tamamını, ister sadece arka tarafı, istersen de tamamen şeffaf bir şekilde kullanabiliyorsun. Ki şu an sen şu anda tamamen opak haline bakıyorsun. Biz çok güneşli bir havada kullandık. Yani İzmir'den Bodrum'a uzanan bir lansmandı zaten. Hani oraların iklimi belli. Şu an yavaş yavaş sonbahara girmek üzereyiz ama o taraflar hala çok sıcak. Günün böyle öğlen saati 12-1. Biz opak hale getirdiğimizde hani güneş ışınlarının hiçbir şekilde içeriye yansıtmadığını net bir şekilde gördük. Ha perde ha bu teknoloji. Hani hiçbir sıkıntı yok bu arada. Tek tuşla perdesiz bir şekilde kullanmak da oldukça iyiydi. Bunun en önemli artıları da dediğim gibi hani bir perde mekanizması olsa bir şekilde arka taraftaki baş mesafesini etkiliyor. Oraya bir mekanizma koymak zorundasın ama bu sayede o mekanizmadan kurtuluyorsun. Bagaj hacmi biraz hani D segmentine göre ortalamanın altında diyebiliriz. O da hani kupe SUV segmentine olmasından dolayı 616 litre civarında bir yanılmıyorsam bagaj hacmi vardı. Ama dediğim gibi hani güzel bir otomobil. Türkiye'ye E-Tech Full Hybrid, 200 beygirlik E-Tech Full Hybrid güç aktarma sistemiyle geliyor. Bu tek seçenek, yani tek donanım seviyesi, tek motor seçeneğiyle geliyor Türkiye pazarına. 2 milyon 650 bin TL'lik liste fiyatı var şu anda. Birkaç opsiyonu var. Harman kardon ses sistemi ve işte yıldız siyah tavan gibi 2-3 opsiyon var. Bunlarla beraber 2.9 milyon civarına çıkıyor fiyatı. Tabii ki fiyatlar tartışılır. Günümüzde her otomobil için fiyatı tartışıyoruz. Bu otomobil bu fiyata eder mi diye, ama bunda her şey etkili. İşte döviz kuru etkili, vergiler etkili, markanın Türkiye'deki distribütörü etkili. Birçok etken var bu noktada. Rafale için de aynı şey söz konusu. Fiyatlar biraz yüksek ama D segment bir araçtan bahsediyoruz. 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli motor kullanılıyor bu sistemde. 130 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Benzin elektrik motoru da, iki tane elektrik motoru var. Bir tanesi büyük, bu benzinli motora yardım eden ana elektrik motoru. 70 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Diğeri ise daha küçük, 34 beygirlik bir motor ve elektrikli marş jeneratörü gibi düşünebiliriz bunu. İşte aracın çalıştırılması anında ilk elektrik motoruyla çalışıyor gibi, hani ilk marşın elektrikle yapılması gibi birçok şeyden sorumlu. Bu küçük elektrik motorunun sorumlu olduğu bir nokta daha var. Bu araç multimod şanzıman kullanıyor ve dogbox diyebileceğimiz şanzıman kavramasız bir şanzıman. Kavrama ihtiyacı duymuyor. Neden? Elektrik motoruyla doğrudan çalıştığı için herhangi bir kavraması yok. Vites geçişlerinin zamanlanmasından, yumuşak vites geçişlerinin olmasından da bu küçük elektrik motoru sorumlu. Yani bir nevi farklı görevleri var bu küçük elektrik motorunun diyebiliriz. Böyle güzel bir araç. Son bir şeyden bahsedeceğim. Dinamikleri Austral ile aynı. Neden? Aynı CMF-CD platformu üzerine inşa edilmiş ama daha sportif bir araç. O yüzden süspansiyonları daha hızlı tepki vermek üzerine ayarlanmış Austral'e göre. Ve daha yüksek iz genişliği var. Bunun gibi ufak tefek farklar sayesinde biraz böyle sürüş dinamikleri ondan ayrıştırılmış. Böyle güzel özellikleri var. Zaten ön inceleme videosunda sürüş deneyiminden, konforundan, yakıt tüketiminden olabildiğince, yani orada çok 2-3 gün deneyimleme şansımız olmadı. 1-2 saatlik bir sürüş deneyimi ama en azından fikir verecektir diye düşünüyorum. Yakın çok süreçte gelecek zaten videosu.
Ha evet ya, bence tabii çok şık bir araç. Yani içinde de bakınca uçak kokpitinden de alıntılar çok rahatlıkla görünüyor zaten.
Ben evet, Austral'le neredeyse birebir aynı. Ha şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Google, entegre Google hizmetlerine sahip artık. Yani Renault biliyorsun önceki modellerinde bunu sunmuyordu. Çünkü BTK tarafında bir anlaşmazlık vardı. BTK verilerin Türkiye'de saklanmasını istiyordu. Yurt dışına çıkmasını istemiyordu. Artık o anlaşma sağlanmış durumda. Yani o büyük ekran, Android 12 işletim sistemiyle çalışan o büyük ekran artık Rafale'le birlikte Türkiye pazarına girmiş durumda. Dolayısıyla işte hiç telefonunu bağlamadan Google haritalar, diğer Google hizmetleri, yani yaklaşık 50 civarında Google Play'de bulunan uygulamayı bu multimedya sistemi üzerine indirip kullanabiliyorsun. Bu da artı özelliklerden bir tanesi.
Çok güzel. Evet. Bu detaylı ön incelemeyi zaten izleyeceğiz. Bu arada Renault Duster incelemesi yayına girdi. Merak edenler izlesinler lütfen. Kaçırmasınlar. Ben tavsiye ederim. Ben doğrusu şu üstteki bu neydi, bunun adı ne demiştin?
Polar Bay.
Polar Bay.
Solar Bay.
Solar Bay. Enteresan valla, evet. Ama bence yani teknoloji ya bu. Çok, böyle, çok güzel ya. Yani bayıldım gerçekten. Bu siyah dediğin gece yıldız, nasıl demiştin bir versiyonda, opsiyonlar arasında yıldız gece bir şey demiştin.
Siyah yıldız tavan.
Acaba bu mu siyahlaşıyor acaba? Opacity de siyah mı oluyor acaba?
Büyük ihtimalle için. Tavan döşemesinden bahsediliyor. Onun detayını göremedik orada ama şu an senin fotoğrafta gördüğüm bizim kullandığımız araçlarda gri renkli tavan döşemesi vardı. Hani onda büyük ihtimalle evet. Tavan döşemesi daha farklı oluyor.
Valla bu yani şey çok çok güzel gerçekten. Ben çok sevdim bu mantığı. Özellikle bahsettiğim bölgelerde bu sıcaklık meselesi, normal perdeler bile yetmiyor bazen. Yani o bile sıkıntı çıkartıyor. İnce perde bile yeterli gelmiyor. O yüzden bu hani hiç başka bir mekanizma olmadan, bozulacak bir mekanizma yok, bir şey yok yani, bastın kapandı, bastın açıldı, hani ekran gibi. Bence ben bunu çok sevdim özellikle ve içerideki o uçaksal detaylar da yine dikkati çekiyor diye de notumuzu iletmiş olalım. Hemen bir sonraki araca geçmiş olalım. Captur gelsin bakalım nedir, ne değildir senden öğrenelim.
Aslında Rafale lansmanına gitmişken Captur'u kullanmak ve onun da Türkiye'de satışa sunulması bizim için de sürpriz oldu. Çünkü lansmanda belirtilmemişti. İlk gün Rafale, ikinci gün Captur'u kullanma şansı elde ettik. Makyajlı bir otomobilden bahsediyoruz. Tabii ki Rafale gibi yeni bir otomobil değil. Makyajla beraber neler oldu Captur'da? Bir kere ön tasarımı değişti. Renault'un işte bu Rafale gibi, Clio gibi güncellediği modellere biraz daha yaklaştı. Daha yuvarlak hatlar söz konusuydu biliyorsun Captur'da. Ama bu makyaj operasyonuyla beraber şu fotoğrafta da gördüğümüz gibi daha böyle maskülen bir tasarıma geçiş yapmış diyebiliriz. Keskin hatlar, ince köşeli farlar. Onun dışında yine artık markanın imzası haline gelen alt tarafta bumerang şekline benzeyen gündüz ledleri gibi birçok detaya kavuşmuş durumda. Yan tarafta çok büyük değişiklik yok ama yeni jant seçeneklerini görüyoruz ki Espira Alp'in donanım seviyesi artık bu modelde de sportif taraflı, sportifliği üstleniyor en azından. Bunu söyleyebiliriz. Espira Alp'in donanım seviyesiyle beraber. Arka tarafta yine dediğim gibi her makyaj operasyonunda olduğu gibi sadece böyle stoplara biraz dokunulmuş. Onların grafikleri yenilenmiş. Onun dışında büyük bir değişim yapılmamış diyebiliriz. Hemen fiyatlarına geçelim. Türkiye fiyatları açıklandı. 1 milyon 595 bin TL'den başlıyor. 1 milyon 900 bin TL'ye kadar çıkıyor. 3 farklı seçeneği var. 2 farklı motor seçeneği var. Bunlardan biri bizim de lansmanda kullandığımız hafif hibrit 160 beygirlik EDC şanzımanla gelen bir üst versiyonda. Tabii ki diğer modellerden de yakından tanıdığımız E-Tech full hibrit 145 beygirlik seçenek. Bunlar tercih edilebiliyor. E-Tech Full Hybrid tek seçenek olarak geliyor ve 1.9 milyonluk fiyat bu versiyona biçilmiş diyebiliriz. Yani değişiklikler var. İç mekanda da değişiklikler var. Tabii ki Renault biraz malzeme kalitesini iyileştirmeye gitmiş. Biliyorsun eski versiyon malzeme kalitesi tarafından biraz eleştiriliyordu. Burada malzeme kalitesi tarafında biraz iyileştirmeye gitmişler. Ekran böyle biraz garip duruyor. Büyük multimedya ekranını yüksek konumlandırmışlar. Şimdi buradan evet, böyle açıdan baktığında, sürücü tarafından baktığında çok ilginç durmuyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama hani bu açıdan baktığında sanki böyle ortada uzayan bir şey var. Çok değişik görünüyor.
Ben şöyle söyleyeyim. Ya bu telefonlar falan anlatmışımdır belki. Yani ortaya koyduğun zaman görüş açını, cama taktığın telefonlar ortada aslında görüş açını bildiğin engelliyor. Hele de telefonun biraz büyük olsun. Yani böyle Pro Max falan filan gibi bir şey kullanıyor ol. Veya onun civarında böyle işte 5 inçin üstündeki büyüklükler olsun. Başına dert. Yani bu buradan bakınca hani bu koca bir jip de değil en nihayetinde. Dediğin doğru. Böyle bakınca hakikaten ben de soracaktım ama senin söylediğin belki de bu sürücü koltuğuna oturduğun zaman buradan baktığında belki de bunları böyle görmüyorsun. O yüzden çok da rahatsız etmiyor olabilir, bilemedim. Ama buradan evet, bakınca dediğin iyi bir soru işareti.
Evet öyle. İç mekanda dediğin gibi o çok rahatsız etmiyor aslında. Sürücü koltuğuna oturduğunda o ekran seni çok rahatsız etmiyor. Bu büyük ekranın olmasının sebebi de az önce Rafale'de söylemiştim. Artık makyajla birlikte bu Google entegre hizmetler yani Android 12 otomotiv işletim sistemine sahip multimedya sistemi yeni Captur'la, makyajlı Captur'la da gelmeye başlıyor ama tek farklı Rafale'de standart olarak bu sistem Captur'da Espira Alp'in donanım seviyesiyle beraber geliyor. Tekno donanım seviyesinde bu ekran var ama entegre Google hizmetleri bulunmuyor. İşte bunun işte faydalarını az önce söylemiştim. Direksiyon üzerindeki mikrofon tuşuna basarak sesli asistan vasıtasıyla işte klimayı açıp kapatabiliyorsun, koltuk ısıtmayı açıp kapatabiliyorsun gibi artık birçok kolaylık sağlanıyor.
Onu internete bağlaman gerekiyor mu bu arada bunlar için acaba? Yani telefon bir sim kart falan olması lazım mı araçta acaba?
Yani öyle biliyorum. O şey için evet, aracın internete bağlı olması gerekiyor. Çünkü değil hani mi? Bir şekilde o verileri alması gerekiyor.
Nasıl
çünkü
olacak?
Zaten evet, navigasyon, Google haritalar bir şekilde o veriyi almak zaten zorunda, evet, güncellenmek evet, zorunda. Bir süre sonra zaten internete bağlı olmadığı zaman şey olur, güncelliğini evet, yitirir.
Doğru, evet. Çok doğru. Tabii İstanbul işi mesela her gün bir yerde inşaat başladığı için. Yani bir harita bakıyorsun yani işte farklı haritalarda dolaşıyorum. Hangisi güncel diye bakıyorum mesela. İşte Göztepe'de bir şey var mesela. Orada iş başlamış. Şuradan dönemezsin. Yok öyle bir yol yani. Harita seni orada döndürüyor böyle. Yani çünkü seni o yola girmeni istiyor. falan filan. Peki ne yapalım? Geçelim bir sonraki habere.
Tabii ki. Bundaki tamam, yenilikler de bu şekildeydi.
Çok güzel. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. BYD'nin Sealy ile ilgili değil haberimiz aslında. BYD'nin kendisiyle ilgili haberimiz. Ki sizin daha önce aslında bir nevi anlattığınız zannediyorum yeni iş alımları için, yeni iş ilanı için BYD bir ilan verdi galiba.
Evet, aslında ilan haberi yeni değil. Geçtiğimiz haftalarda ilan vermeye başladı ama biz bu haberi neden buraya eklemek istedik? Şöyle, şimdi BYD tabii ki Türkiye yatırımını açıkladı. Yanılmıyorsam Temmuz ayında açıklandı bu Türkiye yatırımı.
Tabii o karar çıkmadan önceydi, evet doğru.
Evet, imzalar atıldı ve Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla fabrika kurulacağı, burada şarj edilebilir hibrit otomobil üretileceği gibi açıklamalar yapıldı. Ama aradan geçen süreçte hala bu konuda netleşmiş bir şeyler yok. Hala sanki bir ilerleme kaydedilememiş. Mesela BYD Seal U modeli artık plug-in hibritlerde biliyorsun ÖTV limitlerinde değişme gidildi. Oranlarında değişme gidildi. Normalde fiyatı düşecekti. Hala fiyat açıklanmadı. Yatırım teşvik belgesinin alınması bekleniyor şeklinde açıklamalar yapıldı ama biliyorsun MG modeli, hatta BYD'den önce %30'luk ÖTV dilimine giren modelini, yeni HS plug-in hibriti satışa sundu. Ama hala BYD Seal U modelinin fiyatı belirlenmedi gibi gelişmeler var. Dolayısıyla hani bu durum merak ediliyor. Çünkü birçok insan elektrikli araç bekleyen de, plug-in hibrit araç almak isteyen de şu an BYD'nin durumunu merak ediyor. BYD'yi beklemeyi tercih ediyor diyelim ya da. Evet. O yüzden şimdi kulağımıza gelen bazı ufak tefek bilgiler var. Hani bunu biraz söylemek istedim. Evet. O yüzden hani ben o bilgileri şimdi senden alayım. Mesela neler duyduk bununla ilgili?
Evet, ya, konuşulan tabii şeyler, senin de söylediğin aslında çok güzel açtın konuyu. Bence önemliydi bu detay. Bu ilan tabii dediğiniz gibi yani yeni bugün haberi değil, bu haftanın haberi değil, öncenin. Ama şunu görüyoruz. Birincisi, halen fabrikanın yeriyle ilgili bir kesinlik yok. Yani şu ana kadar açıklanan şurada kurulacak diye bir açıklama yok. Bu konuyla ilgili söylentiler o ki fabrikanın kurulacağı yerde yerin bulunmasıyla ilgili de bir sorun var şu an. Ama ondan daha önemli konuşulan sorunlar arasında Manisa'da, çünkü Manisa'da olması bekleniyor bunun malum.
Manisa lokasyonu kesin ama anladığım
kesin, kadarıyla. Evet, kesin görünüyor. İşte hem sanayi şehri, bütün şeye de yakın, sanayiye yakın olduğu için tercih edilen yer burası. Özellikle deniz ulaşımı açısından da Türkiye'den dışarıya da gideceği için de aslında seçilen güzel bir nokta. Fakat burada hala bu büyük alan netleşmiş değil, birincisi. Yani dediğin gibi şimdi belgeyi çıkartmak için eğer bunlar gerekiyorsa daha bu bile belli değil şu an. Neresinin olacağı da belli değil. Şu an konuşulanlara bakarsak eğer henüz ortaya çıkmış bir durum yok. İlanlar açıldı ama Manisa'da her gün sadece İzmir'den Manisa'ya gelen, İzmir'de ikamet edip Manisa'da çalışmaya gelen 40 bin insan var. Her gün bunlar İzmir'den Manisa'ya geliyor ve Manisa'dan akşam tekrar İzmir'e geri dönüyor. Niçin söylüyoruz bunu? Manisa'da bir taraftan da çalışacak, yani çalıştıracak adam da yok. Yani söylenen o ki çalışacak adam da bulamıyor olabilirler. Ve bunu İzmir'den getirecek olsa zaten 40 bin kişi oradan geliyor. O yüzden burada, ya bilemiyorum ama tekrar böyle bir lojman mı yapılacak? Hani diyelim birilerini getirmek istiyorsun buraya, bunlar uzun süreli çalışmasını istiyorsun.
Çin'den adam getirebilir mi?
Valla işin doğrusu, gerçekten işin sonu buraya gelebilir ama Çin'den de adam getirmek, yani tabii eskisi gibi zannediyorum kolay olmayacaktır. Yani Çin'den birilerini getirip burada o kadar, çünkü evet maliyetler burada düşük. Yani işte malum dövizden sebep ama o tarafta bir daha Çin'den birisi gelir mi gelmez mi, ya da eğer burada işçi bulunamıyorsa ve iş beğenilmiyorsa eğer, öyle diyelim yani, beğenmiyorum ben, gelmedim işte, istemiyorum abi ya, ben otururum daha iyi falan işte. Böyleyse eğer durmuş, çünkü çok sık konuşuluyor yani bu, anladığım kadarıyla belki de daha çok büyüyecek bir dert. Yani herkesi üniversite mezunu yapıp ondan sonra işsizlik ordusuna dönüşmüş olacak. Çünkü herkes belli bir işi yapmak istiyor, belli işleri yapmak istemiyor noktasına gelirse, ki görünen sanki bu. Ondan sonra da artık mültecilere bakmak gerekecek zannediyorum. Belki de bakarsın mültecilerden, yani eleştirilen Suriyeliler diyoruz, işte başka ülkelerden gelenler diyoruz. Belki de bakarsın BYD'de aslında hani Türkiye'de açıldı diyeceğiz ama bakmışız ki Türkler çok çalışmadığı için de başka yabancı çalıştırmaya başladık tarzında bir şey olacak. Tam olarak bilmiyorum ama konuşulan noktalar arasında, konuşulan şeyler arasında ilanda tabii açıldı ama nasıl durum şu an bilmiyorum. Merak da ediyorum doğrusu.
Bu bir bahane olabilir mi? Yani biz çalıştıracak iş gücü bulamıyoruz. İşte ya fabrikanın hala yerini bulamadık.
BYD'nin istekli olduğu söyleniyor. Aksine BYD'nin gerçekten çok istekli olduğu ve zaten parasal anlamda hiçbir sorunu olmayan deneyim birikim olarak da know-how diyelim ona. Bilgi birikimi olarak da fabrika kurmaktan tut da yani çok kısa sürede fabrika kurmak onun için artık oldukça alışılmış ve çok güçlü oldukları bir alan olduğu söyleniyor. Bunlara baktığın zaman hani çünkü ben de senin gibi düşünmüştüm. Acaba hani bir bahane olabilir mi? Yani bu o yüzden ama tam aksine aslında son derece istekli oldukları fakat bu sorunların yani işte hem istimlak mı edeceksin bir yer mesela? Ya o da bugünden yarın olacak bir şey değil. Yani bunu yaptın ettin. Atıyorum 6 ay sonra birisi dedi ki kardeşim ben bunu vermek istemiyorum dedi. Veya işte 3 ay sonra dava açtı. Onun davanın görülmesi ve çözülmesi lazım falan. O yüzden pek hani kolay işler değil. Yani böyle hani yol yapmaya falan da benzemez. Şimdi Çin'den bir adam geldi burada fabrika kurdu benim arazimi verdin ettin falan dediğin zaman da başka sorunlar olabilir. O yüzden bu işin bu kısmı hala birçok cevaba belki de muhtaç veya burada başka açılımlar gerekiyor bilemiyorum. Yani Manisa dışında başka bir yer olur mu diyeceğim ama yani gene denize yakın olması yani deniz kenarı olması lazım ki. Evet. Araçları oradan gemilerle gönderebil falan. Hani belki İzmir mi diyeceğim ama o da başka bir sorun. Yani İzmir'de de belki böyle büyük bir alanlarına fabrika kurmak için. Yani şimdi şeye bakalım, TOG'a bakalım. Gemlik'te müthiş bir fabrika kurdular. Ne kadar uğraştıklarını biz biliyoruz yani. Ama tabii BYD'nin fabrika kurma deneyimi, otomobil fabrikası kurma deneyimiyle TOG'unki daha ilk defa kuruyorsun ediyorsun. Yani evet Türkiye'de yok mu otomotiv fabrikası var da işte bunun gibi bir fabrika tabii ki belki de kurmadık. Yani hala da bile belki de kuruluyor diyebiliriz. O Bursa'da da işte o da bir sanayi şehri içerisinde otomotivin kalbinde yer alan bir şehirde bu kuruldu edildi. Dolayısıyla çok kolay işler değil anlaşılan ama tabii ki insan kaynağı meselesi ve diğer konular anladığım kadarıyla öncelik içeriyor. Tabii ki BYD'den burada sevgili genel müdürlerini bekliyoruz. Röportaj yapacağız ama henüz bir nevi soracağımız sorulara alacağımız cevaplar da çok da net değildi ilk konuştuğumuzda. Hala biraz daha böyle bir vakit lazımdı. Yani çünkü detaylar belli değildi. Belki zannediyorum yakın dönemde yine konuşuruz. Kendisini de burada ağırlamak isteriz zaten biliyorsun konuşmuştuk da. Kendilerini burada ağırlamak isteriz. Sorularımıza cevap verirse nasıl gidiyor işler diye. Bunu dinleyeceğimizi ümit ediyorum. Çünkü zaten bir söz almıştık kendilerine. Tekrar teşekkürlerimiz de kendilerine. Diyorum ama TOG'a gelmek istiyorum aslında. TOG'la da çünkü hani şimdi herkesin dilinde şöyle bir şey var. BYD ve TOG dediğin an. Abi BYD mi alacak TOG'u diye bir şey çıkıyor böyle. Hani bulamadı, olmadı, etmedi. Acaba TOG'u mu alacak falan. Şimdi bu çok konuşuluyor ama yani şimdi burada da birkaç şey gene devreye giriyor. BYD'nin gerçekten çok iyi parası ve çok iyi bilgi birikimi var. Yapılmış bir fabrikayı almak hani kendisini oraya adapte etmesi mi yoksa hayır ben kendi sistemim var zaten kendi sistemi getireceğim onu adapte edeceğim. Yani bir de adam sadece burada yani Gemlik'te üretmeyecek ki her şey. Dünyanın her yerinde araç üretiyor olacak. Yani
tabii ki.
Baktığın zaman TOG sadece kendi başına Bursa'da üretim yapan bir şirket olarak düşünürsen hani bunu oraya entegre etmeye çalışmak bir sorun. Zaten hadi şeyi geçtim yani. Diğer sorunları ya o kadar uğraştık ettik açtık da yani adam geldi cart dedi aldı bitti bizim milli hikayemiz mi diyeceğiz yani. Bir taraftan da o var. Hani bunu almak söylemek kolay gibi görünüyor ama sanki sorunlu bir tarafı da var bunun yani. Tamam alsın eyvallah ucuz araba kullan. Yani bu da değil. Hani o kadar konuşuldu edildi bir baba it yok mu dendi yıllarca. Çıktı etti yaptılar ondan sonra da dedim ki Çin'den birisi geldi yaptı. O yüzden bu bana göre pek olmaması gereken bir durum.
Ama olacak oradaki bir durumda değil ya şu an için en azından çok baktığımızda.
Gerçekten öyle görünüyor yani BYD için de yani mantıklı makul de olmayabilir. Diğer bütün gelecek planını düşünürsen zaten dersin ki ya saçmalamayın Allah aşkına denilebilir.
Ama sanki TOG'un başka bir Çinli firmayla işbirliği mi söz konusu acaba böyle hani?
Ya evet şimdi Temmuz ayıydı zannediyorum. GAC, GAC diyelim ona Guangzhou Otomotiv, Guangzhou Otomotiv Corporation. Yine Çinli bir dev. Vaktinde Temmuz ayın civarında bir ziyaret gerçekleşmişti aslında TOG'a. Hani yazıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı galiba Zafer Sırakaya zannediyorum. O da aslında bu görüşmelerin olduğunu belirtmişti. Aslına bakarsan BYD'nin bir fabrika satın alımından çok sanki belki de beklememiz gereken aslında TOG'un bu esas istediğimiz şey nedir? Daha düşük maliyetli elektrikli otomobil, sedan işte ne bileyim yani bunu bekliyoruz, istiyoruz. en çok satılan seriden bekliyoruz falan. Aslında sanki bununla ilgili görünen o ki o görüşmelerde bir yere varıldıysa eğer sanki bu anlamda bir sürpriz şekilde buradan o beklediğimiz TOG'dan beklediğimiz o ucuz düşük maliyetli C sınıfı mı diyelim bir otomobil gelebilir.
Muhtemelen yani onlarla gelmesi olur.
Bekleyebiliriz bunu. Çünkü Çinlilerle o dönem iyi bir görüşme yapıldığını biliyoruz. Olumlu geçtiğini biliyoruz. Bu otomotiv şirketinin de güçlü olduğunu da biliyoruz. Yani Çinliler zaten şimdi biz böyle uzaktan bakıyoruz ama bilmiyoruz. O zamanlar hep eskiden konuştuğumuz şeyler taklitçi, kopya, sağlam olmayan dandik ürünler diye konuşulan şeylerdi. Şimdi ise başka şeyler konuşuyoruz gördüğün gibi. O yüzden bu konuşmalar belki buraya varırsa bence BYD'nin satın alma hikayesini bırakalım, boş verelim. Hiç bunlara girmeye gerek yok. Hani oldu mu olmadı falan böyle bir şeye düşünmeye bile gerek yok bence. Burada Çinli bir bilgi birikimini kullanabileceğin birisinin gelip beraber bir üretim yapılması aslında evet, bizi kısa vadede hepimiz için belki daha mantıklı bir çözüm sağlayacak ve rekabete TOG'u daha hızlı bir şekilde ortak edebilecektir diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
Yani aynen öyle. Şu anda zaten mantıklı bir hareket olabilir. Neden? Çünkü baktığımız zaman şu anda dünya devlerinin bile Çinli üreticilerle, Çinli markalarla elektrikli araç konusunda işbirliği yaptığını, gerek ortak üretim gerek sadece Ar-Ge çalışmaları tarzında ama illa bir işbirliklerinin olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda böyle bir işbirliğinin yapılması TOG için Çin'in kapılarını da açabilir. Yani Çin zaten şu anda... Çin şu anda elektrikli araç dediğinde dünyanın en önde gelen pazarı. Yani milyonlarca araç satılıyor. Hatta yanılmıyorsam bir ay içerisinde, yanılıyor olabilirim, haberin detayını çok hatırlamıyorum ama bir ay içerisinde 1 milyonun üzerinde yeni enerjili araç. Tabii ki Çin'de şu anda yeni enerjili araç olarak geçiyor. Bunlara neler dahil? %100 elektrikli otomobiller, plug-in hibrit araçlar ve İşte hidrojen yakıtlı yeni nesil, evet, yakıtlara sahip araçlar içerisine giriyor ama çoğunluğu işte elektrikli araçlar oluşturuyor. Bir ay içerisinde 1 milyonun üzerinde aracın satıldığı tek pazar olarak bir geçtiğimiz Ağustos ayıydı yanılmıyorsam. Müthiş. Öyle bir haber olmuştu. Yani elektrikli araç dediğinde ilk akla gelen pazar aslında Çin. Yani böyle bir işbirliğinin yapılması, mesela işte TOG'la bahsettiğimiz firma arasında Çin özelinde bir iştirak kurulması, ortaklık yapılması, hani burada da araçların satılması gibi TOG'u ön plana çıkaracak, oralara da genişletecek bazı işbirlikleri yapılabilir. Diğer yandan senin dediğin gibi Türkiye tarafında bir işbirliği yapılarak belki B SUV, belki daha küçük ne bileyim A segment bir şehir içi kullanıma yönelik bir, evet, elektrikli araç tarzında onun teknolojilerini, onun işte batarya teknolojileri gibi sistemlerini entegre ederek uygun fiyatlı bir elektrikli araç gelebilir. Hani bunlar aslında konuşabileceğimiz birçok şey var ama bu en azından ilk detaylar bu şekilde düşünülürse, bu şekilde yapılırsa hani TOG için epey faydalı olur diye düşünüyorum.
Çok doğru. Bizim için de öyle olacaktır diye tahmin ediyorum ben de ve zannediyorum artık bugün de zamanımızı doldurduk böyle baktığım zaman. Evet. Gerçekten ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
Ben
her hafta olduğu gibi yine bizleri bilgiye boğdun diyorum. Ben teşekkür ediyorum ve sözü sevgili Barış'a bırakıyorum.
Evet, ben de her zaman olduğu gibi kapanışı yapayım. Lütfen Oto Gündem serisini izliyorsanız, beğeniyorsanız veya bu videoyu ilk defa izleyip beğendiyseniz öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, daha sonrasında videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki eleştirilerinizi de aklınızda şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz şeyleri de yorumlarınız aracılığıyla bizlere bildirebilirsiniz. Genel olarak dikkate alıp cevap vermeye ve onları uygulamaya çalışıyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.